O yüzden yani çok fazla şu an ilk okumalarda diretmenin pek anlamı yok.
Saatler aynı saatler mi?
Şuradan cam açık.
Hangi saatler?
Bu saatler değişmiyor değil mi?
8, 10.
8-10.
8-10. 8-10.
Öyleydi.
8-10.
8'de başladık.
Ne için sordun?
Demin 8-15 diye bir şey duydum.
Ben çayda bir çay için. O bu yemek. Tamam, o zaman böyle ister. O zaman yani yapabilirsek
yapınca bu kapıyı verebilirsin.
Eğer şey yapabilirsek, ilerleyebilirsek, yani yargı üzerinde derinleşebilirsek tamam devam edelim. Haftalarca devam edelim. Çünkü öğreniyor olacağız ama şu an şey var. Henüz netleştiremediğimiz bir durum var. O yüzden
ya bir kısa döngüye girebiliriz.
Yerimize sayıyor gibiyiz. Yani o daha sonra dönmek üzere. Çünkü evet. Bu okulanın yöntemi de öyle. Ya
bence
yani,
şey de çıkmadı yani. Çünkü hepimizde de evrensel tekil ve tikel de kavramında çıkmadı yani.
Kavrama yani evet doğru, kavram çok önemli ve ben geçen ya her hafta hemen hemen kavramını alarak başladık. Evrensel tikel ve tikil. Çünkü onlar iyice anlaşılmadan yargıya girmek çok şey değil. Baştan umutsuz bir şey.
Zaten biraz problem vardı.
Evet. Ve kavram durumunda yani o zaman tekrar ona dönelim. Şey değil. Bu her zaman yaptığımız bir şey ya da yapmamız gereken bir şey. Yani bir okumada kavramı şey yapamıyorsun. Tam olarak çözemiyorsun. Şimdi kavrama nereden geldiğini bırakalım. Yani kavramın tözden gelmesini gerekirse ona da döneriz. Ama bu evrensel tikel ve tekil bunların açılımı ya da bağlantılarına onları bir tekrar tazelemeye çalışalım. Yani çünkü şey yargı onların üzerine dayanıyor ve yargıyı aslında yargıyı biçimsel olarak anladık. Yani Kant'ın organizasyonunu alıyor tamamıyla ve onun belli modifikasyon çok önemsiz değişikliklerden geçiriyor. Önemli değil değişiklikler. Olduğu gibi hemen hemen alıyor. Dörtlü gruplama burada da var. Kant'taki grup, Kant'taki şey var. Burada bir isim eksik. Şimdi o zaman kavram konusunda ne diyeceğiz? Bir şey demek isteyen var mı? Yani evrensel tikel ve tekil. Bu küçük mantığı da inceleyebilirsiniz. İsterseniz büyük mantıktan da girebilirsiniz. İsterseniz kağıta da gerekirse. Yani şimdi şey yapalım. Evrensel. Kavram olarak kavram diyor küçük mantıkta ve orada bölümleme yapmamış bile. Şimdi evrensel tekil ve tikel. Aslında bunları biliyoruz. Sadece özet olarak şöyle. Evrensel de herhangi bir ilişki yok. Evrensel demek ayrımlaşmamış demek. Yani şey gibi evrensel, bir ya da sonsuz gibi ya da varlık gibi. Gibi. Dolaysız. Henüz bir olumsuzluk yok evrenselde. Ve şimdi burada bir şey soracağım. Kendiyle ilişki var evrenselde. Bunun şeyi nedir? İmlemi nedir ya da anlamı nedir? Yani evrensel henüz tikelleşme taşımadığı için herhangi bir ilişki taşımıyor. Çünkü tikelleşme ayrımı getirecek. Olumsuzlamayı getirdiği için ayrımı getirecek ve ilişki ayrımla aynı şey.
Ve şimdi zaten bir ilişki olması gerektiğinden, başkası da olmadığından kendiyle ilişkili olması lazım.
Doğru. Bu yeterli mi? Yani evrensel belirleyen yan onun kendiyle ilişkili olması mı?
Evet.
Hayır, kavramına bile
bir
olmaz.
Bir de kendiyle ilişkili.
Tamam, bir de dolaysız.
Yani evrensel için daha özel bir şey belirlenim bulabilecek miyiz? Yani burada kavram aslında şey, şimdi çok genel bir şey söyleye gel bu evrensel kavramın başında. Kavram varlık ve özün gerçekliğidir. Ama aynı zamanda da Yani onların sonucudur. Ama aynı zamanda da öz ve varlık zeminleri olarak kavrama geri dönerler. Dolayısıyla kavram gerçekte bağımsız olan ya da kendine bağımlı olan, ötekiler türev olanlar. Oluşmuş olan diyor, yani kavram, yani varlık ve özün birliğinden oluşmuş olan aslında daha çok kökensel olandır diyor, koşulsuz olandır. Ya da başkasına geçiş bir koyma edimi olmuştur diyor. Burada koyma...
Kavramın koyması, yani diğer daha kendinden önceki momentler o anlamda mı söylüyor?
Yani
varlık ve özü koyan kavram.
Evet, varlık öze geçişinde bir görmüş ya da koyulmuşluk olmuş. Yani varlık da öze geçişinde öyle oluyor. Ve oluş ya da başkasına geçiş bir koyma edimi olmuştur diyor. Ve evlilik olarak burada henüz kavram yok diyor. Özün koyma edimi ya da yansıması kendini ortadan kaldırmış ve koyulmamış bir şey kökensel bir varlık olarak yeniden konmuştur. Kavram bu kapıların içe geçişleridir. Burada şey var. Yani
kavrama dolaylılık yüklüyor.
Bayağı bir dolaylılık var kavramda ama dolaylılık aynı zamanda da ortadan kalkan bir dolaylılık. Ve kavramın gerçeği onun dolaylı olması değil, onun şey olması.
Dolaysız olması.
Onun ötekilerin kaynağı olması ya da ötekilerin kökeni olması. Kökensel ya da koşulsuz olanları diyor. Şimdi kavram
aslında burada koyulmuşluğun üstünde durursak sanki daha güzel açılıyor gibi. Yani koyulmuşluk ne demek?
Devam et.
Yani sordum. Koyulmuşluk ne demek?
Koyulmuşluk değişik yerlerde kullanılan bir anlatım. Yani görevlilik anlatıyor.
Yani kullanıldığı yerleri biliyorum ama koyulmuşluk kavramının kendisinden bahsediyorum. Yani orada kullanılıyor çünkü orada gerçekten bir koyulma edimi var. Ama bunu koyan veya herhangi bir...
Ama burada koyulmuşluk bir... daha çok şey, özle, burada şu son okuduğum yerde özle ilişkili olarak söyledi. Yani kavramla ilişkili olarak değil ama özle ilişkili olarak. Varlık öze geçişinde bir görünüş ya da koyulmuşluk olmuş. Yani şimdi bu...
ya koyulmuşluk ortaya bunu çıkmakla aynı şey mi?
Bunu çevirirsem şöyle olacak. Varlık öze geçişinde bir görünüş ya da koyulmuşluk olmuş. Varlık öze geçti, varlığın öze geçmesi ne demek? Yani varlığın ortadan kalkması ve öz olması demek. Ama varlık öze geçişinde kendini hala koruduğu düzeye dek bir görünüş olma özelliğini taşıyor. Yani dolaysızlık var hala. Görünüşte öyle bir dolaysızlık vardı. Ama koyulmuşluk o dolaysızlıkla çelişiyor. Yani koyulmuşluk...
Bu da öz dolaylı bir şey koyulmuşluk olsaydı da dolaysızlık için evet. Bir şey değil mi?
Oluş ya da başkası. Şimdi burada Hegel gerçekten şey yapıyor, düşüncesini, kendi düşüncesini alıyor ve onları biraz aşırı soyut bir boyuta çekiştiriyor.
Çok soyut boyuta çekiyor, evet.
Ya bir şey söylerken bir şey yapalım, tam söyleyelim. Yani,
koyulmuşluk önceden verilmiş olarak İngilizcesi given.
Posit.
Given yani önceden verilmişlik olarak şey yapılmış.
Verilmeyi hiç kullanmaya geldi. Yani.
Verilmişlik biraz daha dışsal bir anlatım.
Evet.
Koyulmuşluk da kavramın kendisini koyması, kavramın içindeki herhangi bir belirlemenin ondan çıkması. Onun dolayısıyla olması.
Evet.
Dışarıdan bir şey getirmemişlik olmak.
Koyulmuşluk ortaya koyulmuş dolaylılık, anlamında.
Dolaylılık.
Ortaya koyulmuş.
Hayır.
Yani olumlu geldiği zaman olumsuzu da koyuyor. Ama varlık öyle değil. Ya da varlık ve yokluk arasındaki ilişki bir koyma ilişkisi değil. İkisi de dolaysız. İkisi de birbirine koymuyor.
Yani ama, ortadan kalkmayla karşıt mıdır koyulmuşluk?
O tabii ki ama burada şey önemli. Dolaysızlığın olmaması. O vurgulanıyor.
Dolaysızlığın olmaması.
Evet. Yani koyulmuş olan belirlenimler çift belirlenimler. İlişkili belirlenimler. Bağlı olan, göreli ya da bağlı olan şeyler. Ve devam edelim. Yani yine şimdi koyulma değil konumuz. Evrenselliği anlamaya çalışıyoruz. Yani tabii ki buralarda çözülmeyen çok fazla şey olabilir, bulanık noktalar olabilir ama onları zamana bırakacağız. Şimdi evrensel için söylenecek şey, örneğin kavramın bu kendiyle arı bağıntısı, kavramın evrenselliğidir. Bu 461. sayfanın en son paragrafı. Kavramın bu kendiyle arı bağıntısı ki kendisini olumsuzluk yoluyla koyarak bu bağıntıdır. Kendine bağıntısı, kendine olumsuzluk... Şimdi kavram ortadan, kavrama yani geldiğimiz zaman bir dolaylılık var. Yani kavramda bir şey var. Özde olduğu gibi bir dolaylılık faktörü var. Bu onun içindeki negatif moment, öyle de diyebiliriz. Yani ne kadar ortadan kalkmış olursa olsun yine de şey, negatif olarak bulunuyor. Bu onun dolaylılığı. Aynı dolaylılık özde de var. Yani öze de evrensel denebilir. Eğer sırf dolaylılık, sırf kendiyle ilişki bir şeyi evrensel yapmak için yetiyorsa o zaman her şey evrensel denebilir. Yani böyle bir mantıksal olanak var. Ama bilmiyorum, Hegel de herhalde onu netleştirmeye çalışıyor. Yani başka bir yere, başka bir kavramın karakteri olarak söylediği aynı şeyi gelip bir başka kavram içinde söylediği zaman biz ikisini ayıramıyoruz. Yani ve sık sık da o Hegel'in yarattığı ya da belki de öyle bir güçlük yok, biz öyle görüyoruz. Ya da belki de var ve gerçekten Hegel onları şey yapmış. Ya bilerek yaptı ya da bilmeden yaptı. Yani iki kavramın ayrımı, eğer iki kavramın içeriği aynıysa ya da onu tanımlayan terimler aynıysa ikisinin arasında bir ayrım getiremeyiz. Bir, kendi için varlık, kendiyle ilişki. Burada da kendiyle ilişki görüyoruz. Yani arı bağıntı. Arı olması yeterli mi? Arı bağıntı demek ne demek?
Bağıntının arı olmayan olabilir mi zaten? Yani
olabilir.
Bağıntıdır.
Ne olabilir? Karışık, arı ve karışık. Burada karşı terimler bunlar. Yani bir şeyin başka bir şeyle bağıntısı arı değil.
Arı bağıntı yani kendi...
Egonun kendiyle bağıntısı arı bağıntı. Evet, bir şeyin kendiyle bağıntı. Herhalde onu demek istiyor.
Belirli olmayan yani. Bağıntının kendi... dışsal olmaması tamamıyla içeriden yani. Ya da şöyle alabiliriz. Arı bağıntı dediğim
devam edersek orası da enteresan.
Devam edelim.
Yani bu en yüksek derecede yalın belirlenin falan.
Ya nerede devam ediyorsa? İlerisi mi?
En altta.
Evrenselin netliği için...
En yüksek derecede yalın belirlenim. Şimdi yalın. Yani. Şimdi varlık en yüksek derecede yalın belirlenim değil mi?
Evet.
Eğer ama varlık belirlenim değil dersek doğru, Hegel haklı. Çünkü belirlenim olumsuzluk kapsıyor ve varlık olumsuzluk kapsamadığı için belirlenim değil. Ama öz arı olarak düşünüldüğünde
o da
belirlenim kapsıyor ve o da kavram evrensellik kadar yalın denebilir. Devam edelim. Hiçbir açıklamaya yetenekli görünmez. Şimdi bunu biz biliyoruz. Hegel bunu daha fazla söylemesi gerekirdi ama çok söylemiyor. Yani hiçbir kavram açıklamaya gereksinmez. Yalınlığı içinde alındığı takdirde. Çünkü herhangi bir açıklama o kavramı betimleme anlamına gelecek. Ve betimleme o kavramı başka bir şey yapacak.
Başka
yani
şey.
Kavram
X'dir, Y'dir
ve değişecek. Dolayısıyla mantık bilimi betimleme yapmıyor, açıklama yapmıyor. Mantık biliminin bütün yaptığı şey bağıntı, kavramları bağıntılamak ve bir sistem oluşturmak. O sistem, Hegel oluşturmuş o sistemi. Mantık biliminin içeriği, yani o yumuşak dokusu, o katı iskeleyi açıklama ya da betimlemeye çalışmaktan oluşuyor. Yani bu kısa da olabilir, uzun da olabilir, şöyle de ya da böyle de. Yani Heraklitos oluşun varlık ve yokluğun birliği olduğunu söylüyor. Onu betimlemesi, yani doğal bilinci anlatma yolu onda bir türlü olabilir, sende başka bir türlü olabilir. Hegel'de başka bir türlü olabilir. Yani niceliğin nitelikle ilişkisine diyelim ya da ondan türeyişine falan anlatmanın çok değişik yolları olabilir. Ama önemli olan niceliğin niteliğe bağlı olması ve niteliğin önce olması, niceliğin daha sonra gelmesi. Mesela Kant'ta bunun tersi var. O sistemin bütünü önemli ve bağlantıların doğruluğu önemli. Yani tam her şey yerinde olmalı. Yani arabanın motorunu, arabanın şeyine koymamalısın. Neresi?
Tavanına.
Evet. Gerçi oradan da çalışabilir.
Tabii çalışabilir. Ama doğru değil tabii.
Helikopterlerin bir şeyde galiba, tavanda değil mi?
Evet. Yine öyle diyor. Öyleyse evrensel ilk olarak kendiyle yalın bağıntıdır. Yalnızca kendi içindedir. Ama ikinci olarak bu özdeşlik kendi içinde saltık dolaylılıktır. Dolaylı bir şey değildir diyor. Tamam, bu da kabul. Yani evrensel bir şey değil. Yani hani bir zürafa bir şeyse evrensel anlamda bir şey değil. Ama dolaylılık. Dolaylı bir şey değil. Sadece dolaylı.
Kendi içinde dolaylı bir şey.
Evet. Zürafayı burada tekillik olarak alıyorsunuz.
Evet, tekillik. Evet. Yani özdeşlik, o da tamam. Evrensel kendine özdeş ya da kendiyle özdeş, kendiyle bağıntı. Burada Hegel'in çok önemsediği noktalardan birisi anlak evrenselini kurgulu evrenselden ayırt etmek. Onun yani çok fazla, çok sık yerde yapıyor değil mi? O onu yani onu bize mi orada bize sesleniyor mu?
Artık bize seslenmiyor işte diye. O ayrımı koymamız
yani,
lazım.
Yani anlak evrenseli şey kendi başına alınan ve gerçekten soyutlanmış, tam bir soyutlamaya uğratılmış, bağımsız bir tasarım. Yani anlak evrenselinde şey yok, bağıntı yok. Aynı zamanda anlak evrenseli tikellere yani tüm tikellere, tümellere, tümele ortak olanı alıyor. Ortak...
Yani orada bir keyfilik var. Belli ortaklıkları seçerek bir şeyden, tekillerden oradan bir evrensel yaratmak bir keyfilikle
yani
sonuçta zorunluluk olmuyor.
Yani şey. Örneğin işte şeyse bütün kuğular beyaz görünüyorsa o zaman beyaz kuğuların şey gibi görünüyor.
Öyle bir şey
evrensel
mi?
Bir tüme özelliği yani? Gibi görünüyor. Tüme varımlar.
Kimileri derken kime varımı yapıyoruz?
Tümle alakalı. Çünkü evrensel tümel diye anlıyor doğal bilinç ya da anlak.
Evet.
Ve tüm kuğular beyazsa beyazlık kuğula evrensel bir özellik olarak görülüyor. Hegel ona karşı çıkıyor. Yani kuğuların evrenseli beyaz olmak değil. Çünkü kuğu pembe de olsa yine kuğu olmayı sürdürür gibi bir şey var. Ona benzer bir örneği var. Yani ortak, tamam bütün kuğulara ortak. Ama şey değil. Tüm var, doğru. Yani çünkü ortaklıktan ya da birçok bütün örneklerde, tüm örneklerde, tüm bireylerde gözlenen bir özelliğin genelleştirilmesi şey. Belki de Hegel bugün yazsa onu kullanırdı. Tüm genelleme derdi ya da ama tüme varım diyemez. Tüme varım çünkü bir çıkarsa hemen yani tasımla ilgili bir şey tüme varım. Genelleme demek daha doğru. Genelleme zaten genel ve evrensel sözcükleri şey anlamdaş gibi kullanılıyor. Yani Türkçe'de ne yapılabilir bilmiyorum. Bir tümel alternatif seçeneği var, bir evrensel seçeneği var, bir de genel var. Aynı birbirine yakın duran sözcükler. Yani evrensel dediğimiz zaman yani bütün insanlar, bütün zencilerin esmer olmaları, kara olmaları onlara ortak olan bir şey. Ama onların evrenseli diyebilir miyiz? Yani bir zenci şey değilse, beyaz olabilir mi? Olamaz.
Yani olmaz yani. Michael Jackson ya da bir hastalık var ya.
Albino
zenci olabilir.
Albino zenci var mı?
Hayır,
doğru. O bir de şey yapar. Ortaklık ya da tümelliği yani tümüne ait bir özelliğin evrensel olmadığını gösterebilir.
Zenciliği yani, biz deri rengi olarak anlayacaksak zıttı var. Ama zenciliği ırksal bir belirlenim olarak alacaksak yok.
Evet. Alabilir miyiz ırksal? Irk şeyin altında duruyor. Cinsin altındaki tür gibi bir şey. Yani ırk aslında insan türünün altında duran alt türler. O doğal bir durum.
Ama ırk dediğimizde kafatası giriyor daha çok, renkten fazla.
İşte zencilik şeyinden ne anladığımız
kafatası nasıl giriyor? Ağırlık
yani,
falan
mı? Hayır, Orta Asya insanının kafatası başka bir yük olduğu tabii. için daha farklı. Kafatası daha farklı yani. Ama çene yapısı, baş yapısı falan farklı değil. Ama zencide böyle değil.
Vücut biçimi falan da giriyor, renk
tabii.
de giriyor.
Tabii.
Evet, bizi burada ilgilendiren şey şu. Zenci, insan ırkı, insan türünün altındaki bir alt tür ya da ırk. Yani sarı ırk, beyaz ırk falan. Bunlar şeyler. Cinsin altındaki türler ya da onlarda da belli bir anlamda evrensellik var. Yani şimdi bir ırkın ya da bir türün evrensel olması, yani cinsi evrensel olarak alırsak o zaman tür sanki evrensel olmayacakmış gibi görünüyor ama tür de evrensel olarak alınabilir ve onun altına daha başka evrenseller gelebilir. Yani evrensel her duruma uygulanabilecek, yani uygun olan her duruma uygulanabilecek bir kavram.
Evet.
Şimdi evrensel için, evrensin kendiyle yalın, kendiyle bağıntı, yalınlık vesaire bütün şeyler söylüyor gel. Şimdi evrensel buradaki yazısında hep şey yapmaya çalışıyor. Evrenseli, öteki evrensele benzeyen kavramlardan ayırt etmeye çalışıyor ve aslında yani bir tür semantik de yapmaya çalışıyor. Yani bir anlam vermeye de, anlam göstermeye de çalışıyor. Mesela şey diyor, evrensel olumsuz ya da belirlenim evrensel için bir sınır değildir. Şimdi evrenselde de olumsuz var ya da olumsuzluk ya da olumsuzlama var. Yani sınır var ya da başkası var. Ama başka kavramlar durumunda olanın tersine evrenselin başkası, gerçek bir başka değil, nicelikte olduğu gibi diyeceğiz. Ya da sınır değildir diyor. Bu şey, sayfa 462.
Üçüncü paragraf.
Üçüncü paragraf. Yukarıdan aşağı. İlk olumsuz ya da belirlenim evrensel için bir sınır değildir. Tersine evrensel kendini onda saklar ve olumlu olarak kendiyle özdeştir. Burada önemli olan şey ve yani unutulmayacak ya da kolay olan şey şu. Evrensel tikele geçtiği zaman tikelde yalnızca ve yalnızca kendisine geçiyor. Başka bir şey geçmiyor. Ne anlama geliyor bu şey olarak? Daha bir tasarımsal olarak. Eğer bir cins kendini türlere bölüyorsa, örneğin hayvan cinsi, bitki cinsi, hayvan cinsi diye ayıralım. Hayvan cinsi kendini türlere böldüğü zaman, memeliler ya da balıklar falan diye, orada memeli ya da balık aslında aynı zamanda baştan sona hayvan. Yani hayvan orada tikelde kendini herhangi bir şekilde azaltmıyor, küçültmüyor ya da yitirmiyor.
Yani aynı evrenseli taşıyorken.
Evet.
Ama evrensel olma özelliğini taşıyor.
Yani eklenen yani şeyi de daha aslında tikerleşmeden önce kendisine taşıyor aslında.
Güzel.
Tabii.
Eklenen şey yani olumsuzluk ya da tiker evrenselin kendisinde olan bir şey. Ama işte analitik olarak aldığımız zaman evrenseli yani soyutladığımız zaman o zaman bir geçiş yapmak gerektiği gibi görünüyor ve o geçiş aslında daha önce onda olan kendindenin açığa çıkması. O yüzden de gelişim oluyor. Yani kavramın süreci hep şey, potansiyelin edimsele geçişi. Teleoloji de onu gösteriyor, öteki kavramlar da onu gösteriyor aslında. Onlara geleceğiz. Bu tamam. Evrensel giderek kendini bir belirlenime koyduğu zaman bile onda neyse o olarak kalır. Yani hayvan kendine bir sınıf, tür sınıfına koyduğu zaman tabii ki orada kendisi neyse o biçimde kalacak. Ondan sonra evrensel buna göre özgür güçtür. Oraları atlıyoruz.
Şimdi diyelim ki mesela DNA ile uğraşanlar yeni bir tür geliştirdiler. Yaptılar, bir hayvan yaptılar. O evrensel olmayacak mı? Bir şekilde.
Hayvanın altında mı?
Hayvanın altında. Kök yaptılar.
Hayır.
Bu evrensel olmayacak o zaman.
O
yani kavram olmayacak, evrensel olmayacak.
Evrensel
olmayacak. Sonradan yapılan tür.
Yapay olacak ama şöyle bir şey var, her gün yeni türler keşfediliyor, bunu söylüyorlar.
Yok, bu yapma olan diyorum ben.
Mesela koyun,
mesela beş bacaklı bir yaratık yapılacak, o tür olmayacak. Devamlı olsa.
Ne fark eder? Devam ettiği sürece.
Eğer yapay bir tür olanaklı yapılmışsa, olanaklı olduğu için yapılmıştır.
Elementler için de aynı değil mi? Bilmiyorum yani elementler vardı.
Yani 110 ağırlıklı element, 120 ağırlıklı element.
Metal ve elementlik şey altında durmuyorlar mı evrensel altında veya onlara alt şeylerde varsa bir de gruplanıyor kendisi.
Tabii yani şimdi bir kimyacının iyi bir kimyacı olmak için, gerçekten iyi bir kimyacı olmak için şu bölümü iyice bir okuması gerekir. Çünkü oradaki şeyleri, özellikleri, gruplamaları, ortaklıkları, evrenselleri falan çok iyi bulmaz. O Mendeleev'in tablosu ona göre düzenleniyor. Ve elementler tablosu doğa felsefesinde yanılmıyorsam var. Ama tamam yani eğer üretilebiliyorsa yeni bir tür ya da yeni bir element, kimyasal element.
İşte ben önceden onun kavramı olmadığını
ama var işte, var. Yani nasıl var önceden? Var yani düşünebiliyor musun?
Kategorize edilmemiş bir şey o daha önce.
Olanaklı olan.
Ama potansiyel olarak...
Ama o... Aynı zamanda arızalı da olacaktır. Yani türü devam etmeyecektir öyle bir şey olmadığı için diye düşünüyordum. Yani öyle bir kavram daha önceden mevcut olmadığı için öyle bir türün de devamı olmaz.
O zaman tür olmaz.
Tür olmaz.
Yani üremiyorsa...
Bir şey olur ama o ürün bir tür olmaz.
Örneğin katır türü diye ya da şey diye bir şey yok. Yani işte, katır üremiyor.
Üremiyor.
Doğuyor
öyle,
ama...
Öyle düşünüyorum.
Evet. Ama elementler durumunda da yani orada şey var. Yani başka bir sınır gelmeyecek. Diyelim ki 93 element var diye
yapay bilmiyordu. Elementler var.
Onların artması yani tamamen insanın yaptığı bir şeyse, doğa hiçbir şekilde yapmıyorsa o ağır elementleri, o doğa hiçbir şekilde üretmiyor ve yalnızca onu böyle bilinçli bir, ruhsal bir varlık üretebiliyorsa yine de o potansiyel olarak olanaklı olduğu için üretilebiliyor.
Bu kombinasyon evet olanaklı olduğu için mevcut.
Yani bir hayvan organik dünyada da moleküller arasında ya da hayvan canlılar arasında da aynı şeyi düşünülebilir. Eğer bir tür üretilmişse tür diyebileceğimiz bir şey ötekilerden ayrı. Çünkü tür türlü olan yani evrenselde bir ama türler kendi kendilerine karşı ayrışırlar diye gel. Doğru. O zaman tür üretilmişse o olanaklı olduğu için. Yani edimsellik olanağı kapsıyor. Eğer tür edimselse olmuşsa olanak olarak olduğu için olanak şeyde özdeşlik. Kendiyle özdeşlik. Yani öyle düşünüyor. Özdeşlik olarak şeydi, henüz edimselleşmemiş bir durumu anlatıyordu. Her neyse, edimsel olan zorunlu olarak şey, olanaktan geliyor. O zaman onu yani şey değil o, mantıklı olarak bir orijinallik yok. Yani mantık bilimi ya da logos orijinalliği, kökenselliği şey yapıyor, olanaksızlaştırıyor. Yani orijinallik şey demek, kökensellik demek. Değil mi? Öyle düşünürsek.
O zaman orijini bulunan demek.
Orijini olan demek. Yani aslında orijinal bile şey değil. İnsanların sandıkları gibi öyle kendi başına oluveren bir şey değil. Yani zorunlu olarak olan bir şey. Ama orijinallik onu çok yaygın olarak kullanıyor. Mesela sanatta özellikle tavsiye ediliyor. Yani orijinal bir şey olsun.
Hiçbir zaman yepyeni yani herhangi bir kökten yani bir kökten türeyecek diye doğru değil. Hakikatle ilgili bir şey söylemesin. Yani kavramla ilgili bir şey söylemesin. Yani orijinal kavramdan çıkıyor.
Evet.
Yani,
köken. Evet.
Yani şey kullanılıyor. Günlük hayatta yanlış kullanılıyor.
Evet. İnsanlar şey sanıyorlar. Yani sanatçı orijinal bir yapıt ürettiği zaman
sanki yoktan var etmiş sanki, gibi ama tam tersi.
Doğru, onda bir potansiyel.
Orada bir ironi var ya. Yani şey var, orada bir şey
neden? Örneğin kübizm orijinal bir buluş sanatta. Kübizm potansiyel olarak var mıydı Picasso'dan önce?
Empresyonizm olmasın.
Ya da hepsi. Empresyonizm, izlenimcilik, sürrealizm vesaire. Bunlar şeyde yoktu, modern dönemden önce yoktular. Dolayısıyla bunlar modern dönemin orijinallikleri olarak görünüyorlar. Ama eğer biraz önce konuştuğumuz şey doğruysa, yani bir şeyin edimselliği onun olanağını varsayıyorsa, o zaman Picasso şey de bütün evrende olanaklı. Yani sadece dünya için bir tehlike değil, bütün evren için bir şey. Gözdağı. Her yerde olabilir.
Ama ortaya çıkan şey doğru değil.
Ve orijinal olmayacak o zaman. Ya yani nihilizm orijinal mi? Yunanlar arasında nihilizm var mı? Klasik Yunanlar arasında yok ama kuşkucular var. Evet. Onlar nihilist mi? Yani nihilizme vardırmıyorlar. Şöyle diyebiliriz, kuşkuculuk nihilizm değildir. Çünkü kuşkuculuk yarı yolda duran bir felsefe tarzı. O yüzden onun nihilizme kadar varması, David Hume'dan diyelim nihilizme kadar gidiş ya da Kant'tan hatta nihilizme gidiş 200 yılı gerektirdi. Yani Kant nihilist değil. Ama nihilizme varacak olan bir altyapı, şey temel üzerinde duruyor. Yani usul reddettiği için sonunda herhangi bir değeri aklamanın olanağı kalmıyor. Değer evrensel ise. O yüzden potansiyel olarak hepsi var. Yani o bütün orijinallik şey aslında arkaik bir bakıma. Evrensel, çünkü hepsi
kökensel bir ilk. Yani primal ilk. Arkaik onu kastım. Yani kökensel ilk.
Evet, arkaik eski. Evet.
Yani
yani olanak bir arkeden geliyor ve daha çok ben olanak demek istedim. Yani incelenebilir bu konu ve bu konu şey insanlara çok yararlı olabilecek bir konu.
Kesin, ama yani, kavramı neydi? Yani
orijinallik ya var mıdır?
Yani şey kübizmi ortaya çıkardı. Şimdi herkesin dediği doğrudur çoğunluk diye bağlamda bir şey söylemiyorum. Ama insanlar şöyle diyorsa mesela Avrupa'da belli başlı sanat şeyleri, sanat
eleştirmenleri
yani hatırı sayılır. Çok orijinal bir çıkış dedim. Gerçekten bunun ne kadar orijinal olup olmadığı yani bu çok büyük bir soru.
Evet.
Ya o zaman orijini tekrar tanımlamak lazım.
Neymiş ya, yani orijini? İşte kübizmin orijini.
Hayır, o zaman mesela plastik sanatın ya da işte bir şekilde insanın duygularını ve düşüncelerini işte görsel olarak ifade etmenin orijini nedir? Ne olmalıdır? Yani o zaman kavrama gidiyoruz gene.
Evet.
Değil mi?
Biraz daha soruyu değiştirirsek ya da kavramı. Şey yaparsak. Evet, güzel sanatın kavramı nedir?
Ya da
nedir?
Mesela nasıl anlatılma? Hani çünkü onun bir yani orijini olmalı ki ona göre.
Ama o güzel sanatın
ya da ABC sanat. Bir şey ya da fark etmez. Yani Picasso değil başka biri olsun. Hani nedir yani? Ne kadar orijinal ya da ne kadar orijin dışı. Ya o zaman bir hani şeyimiz olmalı, kriterimiz olmalı evet. Ki ona doğru bir şey yapalım, değil mi?
Ya, orijinal dendiği zaman ideale yaklaşım birazcık daha yaklaşmış bir şey anlaşılmıyor.
Orijinal dendiği zaman
farklı
gibi. Modern
farklı. Evet. O yanlış tabii. Söylemek istediğin o.
Genel söylem. Eğer Aziz'in dediğinden yola çıkıyorsak o zaman genel söylemde orijinal yanlış olabilir. Yani bu şey hepimizin dilinde
Minin dediği şey farklı olmaz.
Farklı ve diğerlerinden farklı.
Diğerlerinden ayrı o.
O temeldekinden ama kökendekinden farklı olan şey orijinal benim anladığım.
Peki, yani ben buraya bir noktayı daha bağlayacağım, ona ne diyeceksiniz? Ötekilerinden farklı olan, yani öteki olan, farklı olan aslında ya da orijinal olan, öteki olan ve farklı olan kendini ötekileştiren, yani başkalarından ayıran, ötekilerden ayıran, dolayısıyla kendi de bir öteki olan demek. Ve şey doğru yakaladın, yani orijinallik aslında farklılıkla paralel gidiyor. Bir yani orayı oraya onun üzerine bir açsın.
Hayır, Zuhal'in söylediği orijinallik kökenle paralel.
Yani. Hayır. Yani tamam, şimdi bu mesela bu X bir şey, yani bir kitap ya da bir eser, ya da bir...
Şey mi, kayıt durdu mu?
X bir şey orijinal mi değil midir?
Bir saniye, dur. Yani bu şey... bu konuyla belli bir ölçüde çıkabilir şey yani bunlar şey yani gereksiz programlar değiller. En azından bir soruyu oluşturmaya çalışıyorum.
Yani tamamen yine kelimeyi nasıl tanımladığımızla ilgili. Yani kavramı nasıl tanımladığımızla.
Tamam, ikisine de bakıyoruz. Sözcüğe de bakıyoruz, kavrama da bakıyoruz. Yani tasarım.
Yani Hegel'in şeyi orijinal. Yani Hegel'in işte felsefesi orijinal. Yani böyle bir soru mesela
sorulur mu? Sorun, her soru değil. Her soru meşhur.
Sorulsa
yani.
Doğru mu olur yani? Hegel'in felsefesi orijinal.
Tamam.
Hegel'in felsefesi orijinal olamaz. Çünkü antik Yunan'dan ve şeyden bir yıl kendinden önceki felsefecilerden ve birçok şeyi devraldığı için orijinal olamaz.
Şimdi o bağlamda
orijinali orijin olarak düşünüyor, kökensel olarak.
Kökensel olarak.
Ve yani sanki bir edimselleşme var onun dediği.
Kökenselden yola çıktığı için orijinalin tanımı tümüyle değişiyor Zuhal.
Ha işte.
Bizim kökün dediğimiz şeyden farklı mı?
Farklı.
Özgün, Türkçe'de ne anlama geliyor?
İşte o diğerlerinden farklı gibi olmuyor mu?
Kendine özgün.
Orijin... orijin köken diye anlarsak kökensel.
Arkayı bunu daha iyi anlaşılabilir sanki.
Arkayı?
İşte de kökensel.
Bir şeyin orijinli olmasını düşünemez ki zaten. Yani her evet. Şey mutlaka bir kökeni olacak.
Tabii ki.
Orijinal derken hani ideal yerlere birazcık daha klasik olandan veya alışmış olandan.
Orijinal derken kendisinin orijin olması anlamında mı? Orijinal denenin kendisinin orijin olması. Yani bir başlangıç olması ve dolayısıyla farklı olmasını anlıyorum.
Başlangıç olması dolayısıyla farklı. Evet.
Farklı oradan geliyor. Yani
başlangıcı mı yoksa ulaştığı yer?
Kendisi orijin olmak. Dolayısıyla.
Bir daha söyle. Yani
birbirinden farklı ve bağlantısı
orijinler olabiliyor. Her şeyin orijini var. Orijin olmadan olamaz. Yani bu ulusal değil. Çünkü her şeyin bir evrimi var. Her şeyin yani hiç kendi kendine köken alması söz konusu olmaz. O sadece yani evrenin ilk oluşumundan bahsederken oradan söz ediyor.
Ya işte ben de şey gibi anlıyorum.
Sanat yapısında kaynağının nereden aldığı değil de gittiği yer. Yani ideal bir değere birazcık daha yaklaşmışsa başkalarının da görmediği biçimde orijinal olabilir.
Orijinal ifadesinde problem
yani
bence...
Yani köke ait olması anlatıyor aslında. Yani orijinallik ama idealizm olarak alınamaz bu anlamda orijinallik. Çünkü ideal çok daha başka bir şey. Yani köken başka, ideal...
Yani orada ideal... Yani kökenle alakası
İdeal orijinal değil midir?
Mesela mutluluk ideali eşittir mutluluğun orijini değil mi? Mesela mutluluk ideali, mutluluğu nasıl tanımlarsın? Ya da işte Platon'un mağarası dışındaki, güneş ışığındaki mesela mutluluk ideası değil mi? Eşittir mutluluğun orijini herhalde değil mi?
Bunu böyle mi koyuyorsun ya?
Yani? Yani bilmiyorum işte.
Yani o kadar çok fazla yerde kullanmayalım ki yani orijinali bu kadar her şeyde kullanamayız zaten. Yok, kullanmamamız gerekir diye düşünüyorum.
Yani
önce bir süslemeyle alakalı bir şey bu ya. Yani
evet
işte
ama iddialar için yani orijinal lafını ilk defa duyuyorum.
Edebi bir gücü olabilir orijinal.
İdea orijinal. Çünkü orijin kökense ideal gerçek köken. Ya da gerçek zemin. Evet. Onlarda yani ideal orijinal denebilir.
İdeası mutluluk orijinal.
Ama ideal şey demek değil. Yani yenilik o farklı olması anlamında orijinal değil. Ama orijin eğer arke gibi anlaşılıyorsa ya da köken gibi anlaşılıyorsa, ilk gibi, ilke gibi anlaşılıyorsa o zaman ideal gerçek orijinal.
Çok anladım sözcüklerde. Yani iki kavrama da gönderme yapıyor.
Ha, işte.
Evet.
Yani işte bir şey orijinal dediğiniz zaman senin söylediğin gibi yeni bir orijin başlatmış oluyor. Orada problem bizim kullandığımız ifadeden ayrı.
Evet,
neden mantık bile izin vermiyor buna? Birbirinden bağımsız, keyfi bir sürü orijin olabilir. Ve bunlar böyle bir anda değişik değişik ortaya çıkabilirler gibi bir tasarıma dayanıyor.
Evet.
Biraz.
Ama o zaman ortaya çıkarlarsa orijin olmaz.
Olabilir, orijinal değil de sağ orijin
ortaya çıkar. Orijin ortaya çıkar.
Mantık bilim orijinalizm
ben
yani.
Ben konuyu dağıttım da ben şeyi düşündüm. Hani nasıl tanımladığımız önemli çünkü işte yargıya giriyoruz. Yani bu ikisi orijinaldir ya da değildir. Yani Hegel'in felsefesi orijinal. Yargıya girdiğimiz için tehlikeli. Yani nasıl tanımladığı. Çünkü bir şeyi yargılıyoruz. Onun sonu ona gidiyor.
Neyse. Orası önemli bir şey. Bir dakika. Ondan önce şey var. Hegel'in felsefesinde orijinallik yok dersek o zaman Hegel'in felsefesini sadece daha önceki felsefelerin bir toplamı yapmış oluruz. Ama eğer Hegel'de bir bütünlük varsa ve o bütünlük daha önceki felsefelerde yoksa o zaman o anlamda Hegel'in felsefesi kötü anlamda orijinal ya da yeni. İyi anlamda yeni. Yani Hegel'de yeni olan şey daha öncekilerde, örneğin Spinoza'da töz var, Fichte'de ego var. Şeyde Leibniz'de bir saniye şey yapmayalım, koşular üstüste. Yani onlarda o bütünlüğün şeyi var, bilinçsizliği var ya da bütün bilinci yok. O yüzden Hegel'in yaptığı şey bir anlamda, yani Hegel gerçekten de tikel bir kavram katmıyor şeye ya da herhangi bir tikel özel kavramı vurgulamıyor ama Hegel'in o sistematik bütünlüğü şeyde yok. Spinoza'da var bir sistematik bütünlük özlemi ya da isteği ve onu yaptığını da sanıyor Spinoza ama Spinoza o bütünü tekil bir kategori üzerine ve geometriye dayandırarak kuruyor. Yani Hegel'in
o anlamda orijinal. Bir kurgu felsefe kurduğu için ve birini bütün bunu tamladığı için orijinal.
O anlamda. Onun dışında doğru. Hepsi kendisi de söylüyor zaten.
Platon'dan, daha önceki Aristo'dan, Kant'tan, Fichte'den
o zaman evrensele mi devam edelim yoksa bu orijinale daha sonra
devam edelim? Evrensele devam edelim.
Orijinal,
evet. Çünkü bitmeyecek.
Evet, orijinal köken, yenileşme falan.
Yani o zaman klasik de diyeceğiz orijinale.
Elbette. Evet. Orijinal tam gerçek klasik. Klasik. Hem de gerçek klasik. Çünkü o eskimeyen, değişmeyen, ölmeyen. Şimdi kavramın şeyi, o zaman tikelleşmesi kavramda zaten önceden potansiyel olarak bulunan bir şey. Ya da evrenselin tikelleşmesi, evrenselin kendi yeteneği ya da kendi içi. Ve tikelleşme şey değil. Evrenselle birlikte olan bir şey. Eğer şey diye düşünürsek, yöntemsel olarak işte soyut evrenselden başlıyoruz ve ondan sonra bunun olumsuzlaması onun tikelleşmesidir dediğimiz zaman tamam, bu tikelleşmeyi yaptık. Tikelleşme evrenseli belirleyen kategori aslında. Yani tikel olmadan evrensel olamaz. Ve tikeli evrenselden ayırıyormuş gibi yapmamak gerekir. Anlak onu yapıyor. Şimdi burada evet, daha zor olan şey tekil. Evet. Tekil bireysel. Yani şey diye düşünürsek tekili daha kafamızda belki de biraz yön sağlaması açısından şey yarayabilir. Cins, tür ve birey. Yani birey cinsin ve türün birliğidir diyebiliriz. Eğer cins ve tür ayrımını yaptıysak. türü cinsin tikelleşmesi olarak gördüysek, çünkü hayvan türü dediğin zaman henüz orada bir alt belirlenim yok. Hayvan türünün cinsinin altında kapsanan türlerden ayrı bir hayvan cinsinden söz edilebiliyor genus olarak hayvanlar, ama bu yine anlak bu analitik felsefecilerin yaptıkları bir şey.
Pozitif bilimlerin yaptığı yöntem olarak da analitik yöntem dediğiniz bu şey değil mi? Yani bir tekil alıp ondaki evrenselleri soyutlayarak evrensele ulaşmak ya da kullanılan yöntemi böyle düşünebiliriz.
Cins, tür ve birey, bireysel ya da birey ve birey bu cinsin ve türün birliği. Şimdi bunu cins ve tür bir araya gelip bireyi oluşturuyor diye düşünmemek gerekiyor. Hegel'in demek istediği şey, bireyin cinsi ve türü birlikte kapsadığı. Yani bir birey varsa o birey yalnızca cinsi değil, aynı zamanda türü de kapsamak zorunda. Yani bireysel, şimdi Hegel burada şey gibi görünebilir, bir bakıma görgücü gibi görünebilir, hatta olgucu gibi bile görünebilir. Çünkü gerçek varlığı bireysele bağlıyor. Aristoteles gibi de görülebilir. Daha önceki momentler soyutlama oluyor. Yani tür olarak şey değil, doğal olarak var olan bir şey değil. Tür olarak varlığı onun soyut bir varlık ve cins içinden bir şey geçerli. Ama bireysel varlık, bireysel örnek edimsel olarak var olan şey edimsel. Ve buradaki edimsel anlatımı o şeyin yeri. Tekil edimseldir dememiz gerekiyor. Edimsel olması, fiziksel olması demek değil. Yani ona benziyor. Tabii ki bireysel hayvandan söz ettiğimiz zaman o şey, aynı zamanda fiziksel, bedensel bir varlık da taşıyor ama yine de edimsellikle onu demek istemiyor diye düşüneceğiz. Yani burada tekilin edimsellik bağlantısını herhalde şey yaptınız. Tikel son bölümde anlatıyor. Yani orada şu şey tekil şimdi burada yansımalardan söz ediyor. Bu biraz şey kafa karıştırıcı gibi görünebiliyor yan okuyunca. Mesela evrensel ve tikel ayrışması olduktan sonra tikel bunların ikisinin arasında ya burada bir olumsuzlama yapıldı. Tikellik ve olumsuzlama ve bunun arkasından olumsuzlama ve olumsuzlaması ya da saltık olumsuzlama dediği şey gelecek ve o zaman burada bir ışıma oldu diyor Hegel. Bu birinci ışıma. Bu ışıma tekrar şey yapacak. Evet. Kendine yansıyacak. Niye? Evrensel yansıyacak. Niye yansıyacak? Çünkü o ikisinin birliği sağlanması. Yani tikel şöyle düşüneceğiz yansımayı herhalde. Tikel tekil olabilmek için kendisiyle kendi karşıtıyla birleşmek zorunda. Kendi karşıtı evrensel. Ama evrensel ve tikel arasında bir ayrım bulmak da şey aynı zamanda olanaksız. Yani orada ikinci bir yansıma oluyor. İşte ışıma falan diyor. Eğer ona takılıyorsanız
ya yani orada ben onu şey gibi anladım.
Bir okuyalım mı? Bir paragraf. Hegel'i daha iyi anlamaya çalışalım. 475. 1 ile başlayan paragraf. Tekili anlatıyor. Buna göre ilk olarak tekillik kavramın belirliliğinden kendi içine yansıması olarak görünür. Yani belirlilik tikellikti. Ve tekillik şey diyor. Belirliliğinden kendi içine yansıması olarak görünür. Neden belirliliğinden kendi içine yansıması olarak görünür? Çünkü tekile geldiğimiz zaman yine olumsuzluk ortadan kalkacak. Birlik ortaya çıktığı için birlikte olumsuzluk yok. Dolaysız olan ortaya çıkıyor. Yani tekil dolaysız. Kurgul moment. Düşünebiliyor muyuz?
Tekil singular değil mi?
Singular. Ve belirliliğinden kendi içine yansıması olarak görünür diyor. Ya dedim ya, Hegel bunu burada böyle anlatıyor, bir başkası başka türlü anlatabilir, Hegel'in kendisi başka zamanda başka türlü anlatıyor. Burada tekilliğin kavramın belirliliğinden kendi içine yansımasının anlamı şu, belirlilikten kendi içine yansıyor. Yani belirlilik tikellikti, olumsuzluktu, ayrımdı, tekil, o ayrımın ortadan kalkması, olumsuzlamanın olumsuzlaması olduğunu kabul edersek, yani ayrım olumsuzlamayı anlattığına göre, ayrımın olumsuzlanması tekrar özdeşliğe dönüş olacak, birliğe dönüş olacak ve aynı zamanda da belirlenimsizliğe dönüş olacak. Yani tekil belirlenimsiz demek zorundayız çünkü
belirlenme... Yani tekil türü de, cinsi de
olumsuz olarak kaldırıyor. Evet. Şimdi tekillik...
Singular belirsizdir.
Neden? Mantıklı olarak.
Yok, demin öyle değil mi?
Evet, evet. Doğru. Onu demek zorundayız. Çünkü belirleme, olumsuzlamayı gerektiren bir durum. Salt olarak gerektiriyor. Tüm belirleme olumsuzlamadır diyor Spinoza. Belirleme varsa olumsuzlama var. Ama tekillikte olumsuzlama ortadan kaldırılmış. Tekillik olumsuzlamanın olumsuzlamasıydı. Yani olumlu. Ayrım da bir olumsuz var. Çünkü ayrımda bir şey var ve bir ikinci şey var. Ama özdeşlikte analitik, yani şimdi tabii ki artık herkes diyecek özdeşlikte de ayrım var. Çünkü özdeş olanların ayrımı var. Yani özdeşlik
diyebilir miyiz? Tekillik a priori belirsizlerimdir. Belirsiz.
Zorunlu olarak tabii.
Zorunlu olarak belirsizdir.
Belirsizdir.
Belirsizdir. Yani bunu söyleyebilirim.
Belirlenimsiz ya da belirsiz.
Belirlenimsiz ya da belirsiz. Yani tekillik a priori belirlenimsiz ya da evet. Belirsizdir. Yani söyleyebiliriz değil mi?
Kesinlikle. Söylememiz gerekiyor. Çünkü tekil dolaysız. Yani şeyin ortadan kaldırdığı için, dolaylılığını ortadan kaldırdığı için. Moment, kurgul moment, tekillik üçüncü moment ya da kurgul moment ve kurgul moment aslında karşıtların birliği. Ve karşıtların birliği şey...
Olumsuz.
Evet.
Olumlu.
Olumlu, eğer olumsuzun karşıtı olarak alıyorsak olumluya, olumlu da bir ayrım yok.
Pozitif bilimler tekili ne yapıyor? Bir tanımla çıkarıyor değil mi ortaya?
Tabii. Yani tekil...
Yani sonra o tekilden şeye nasıl gidiyor?
Ne?
Öyle bir derdin mi? Bir eşimselden. Hayır. Şimdi bir şey aldı, bir tanım koyduğu zaman orada bir tekili tanımlıyor aslında. Sonra onun şeyini...
Onun özelliklerini de tanımlıyor.
Zaten çünkü evrensel ile tümer gibi aldığı için tekillerin toplamı bir kümer yok diyor.
Yani sonra toplamı. Evet. Sonra alt şeyleri buluyor.
Gemeinschaft diyor. Yani topluluk diye yer ya da ortaklık diye. Onlara. Şimdi devam edelim. tekillik kavramın başkalarının kendini yine bir başkası yaptığı düzeyde kavramın kendisi yoluyla dolaylılığıdır ki bu yolla kavram kendine eşit olarak ama saltık olumsuzluk belirlenimde yeniden kurulur. Geçiyorum. Olumsuz onun yoluyla bitkisel olan evrenselde daha önce çifte ışıma olarak belirlenmiştir. Bu daha geride belirledi. Bunları örneğin bir daha deneyelim. Olumsuzun içe doğru ışıma olduğu düzeye dek tikel bir evrensel olarak kalır. Bunu anlayabiliyor muyuz? Olumsuzun içe doğru ışıma, dışa doğru ışıma tikelleşme. Kavramın dışa doğru ışıması tikelleşme. İçe doğru ışıması tekrar tekilin şeye yansıması, evrensele gelmesi. Ve buna yansıdığı için, onunla birleştiği için diye anlarsak bunu, tekile ulaşıyor. Yani ayrımın olumsuzlanması da o demek aslında. Bir ayrım koyuyorsun tekilleşme momentinde, sonra oradan geriye
olumsuz,
dönüyorsun.
Olumsuzlanıyor tekil.
Evet, olumsuzun olumsuzlanması bir bakıma geriye dönmek. İkinci ışıma olarak görüyor. Ve orada ayrım olumsuzlanıyor, tikelleşme olumsuzlanıyor. Tikelleşmenin olumsuzlanması. Yani olumsuzlamanla olumsuzlaması sonunda yine tekile varılıyor. Dışa doğru ışıma şöyle diyor. Olumsuz olan dışa doğru ışıma yoluyla belirli bir şeydir.
Yani tikeldir.
Tikeldir. Bu yanın evrensele geri dönüşü çifte bir geri dönüştür.
Çifte geri dönüş ne demek?
Çifte geri dönüş muhtemelen şey. Yani orada bir gidiş var. İki kez geri dönme yok. Ama iki kez geri dönme, iki kez geri dönme olarak da anlaşılabilir. Eğer birinci dışa doğru gidiş...
Yine kendi içine yansıma kendi, aslında da kendi evet. Belirlenimi
çünkü
olduğu için.
Çünkü tikelde evrensel kendine yansıyor aslında.
Evrensel kendine yansıyor.
Tikelde evrensel... Çünkü tikelde evrenselden başka bir şey olmayacak. Olmaması gerekiyor. Bu kavramın bağımlısı ya da kavramın ayrılığı.
Çift ederken içe ve dışa onu söylüyor olabilir.
Yani dışa tikelleşme dedik. Güzel, onu anlıyoruz.
Ama bir ayrımı var ki tikel var. Değil mi orada?
Tabii.
Yani tikel evrensel.
Tikel zorunlu yani olarak ayrımı var.
Tikel diyoruz çünkü. Evet. Evrensel ayırıyoruz. Düşünsel bir ayrım var aralarında.
Evrensel de var tabii ki. Evet.
Evrenselin ama kendi kendine evrensel koyabilmesinin de şartı ve zorunluluğu.
Yani Lant'ın
şeyi evrensel şey. Olma belirliliği onu tikel yapan.
Evet. Belirlilik tikel yapan şey. Tabii yani tikel evrenselliği bir. Cins türe yansıdığı zaman, hayvan diyelim zürafa türüne yansıdığı zaman o şey orada kendisini tam olarak buluyor. Zürafa da tam olarak hayvan. Ama aynı zamanda da tür var.
Yani evrensele daha yakın olan tekil. Tam evrensel diyebileceğimiz tekil. Tikel değil.
Değil. Tabii. Tikel evrensele en uzak.
En uzak. Bakıma, tekil en yakın.
Tekrar evrenselin kazanılması.
Evrenselin tamamen kendisine yansıması tikel değil mi?
Aynı zamanda da onu diyoruz.
Hayır. Evrensel ve tekelin tamamıyla yansımasıyla tekil oluşuyor. Evrensel ve tikelin yansımasıyla tekil oluşuyor. İkisinin de.
Birlikte. Yani işte bir daha geri dönüştüğü anlattığı böyle yansımalarsın.
Çok
de
yansıma.
O dediğine ulaşıyorsun da Erdoğan şey dedi.
Ama orada bir ayrıç açmış. O okunursa eğer orada cinse yükselir diyor. Ya cinse yükselir diyor ayrıçta. Onu öyle açıklıyor. Yahut da ayrıcı gördünüz mü? Ya da öte yandan tekillik yoluyla ki evrensel belirliğin kendisinde ona iner. En yüksek cinsi yüksel, yani o çifte geri dönüşün sonuçları bunlar. Cinse yükselmesi ve aynı zamanda evrensel belirliğin kendisine geri
cins,
dönüşü.
Cins evrenselin yanında duran şey değil miydi?
Evet.
Yani
evet.
Bir daha dönüşü evren nasıl oluyor?
En yüksek cinse ulaşması diyor bir daha geri dönüşü ile. Bu çifte geri dönüşün bir tanesi bu. Bir diğeri de evrensel ulaşması. Benim anladığım.
Bak bu şey de 475'in sayfa. Yani onu eğer daha inceleyip şey açar...
Aldım oturdum.
Evet. Burada şey diyor. Bir daha okuyayım. Olumsuz, onun yoluyla bir tikel olan evrenselde daha önce çifte ışıma olarak belirtilmişti. Bu çifte ışımı nerede belirtiyordu? Ona... Bilen var mı? Yani hangi sayfada? Bir yerde vardı lan.
Devam ediyor zaten ya. İçe doğru ışıma ve dışa doğru ışıma. Çifte de diyor o.
Evet. Çifte yani karışık bir konu değil o. Değil. Şimdi devam edeyim o zaman. Olumsuzun içe doğru ışıma olduğu düzeye dek olumsuzun dışa doğru ışıma olması gerekir aslında. Yani evrenselden tikele geçiş orada şey var. Ama içe doğru ışıma olduğu düzeye dek o zaman tikel bir evrensel olarak kalır diyor. Dışa doğru ışıma yoluyla belirli bir şeydir. Bu yanın evrensele geri dönüşü çifte bir geri dönüştür. Şimdi ya soyutlama yoluyla geri dönüş olur ki tikeli dışarıda bırakıp daha yüksek ve en yüksek cinse yükselir. Ya da öte yandan tekillik yoluyla ki evrensel belirliliğin kendisinin evrensel belirliliğin kendisinde ona iner diyor. Evet. Bunlar yani daha yüksek cinsler. Şimdi cins deyince bu eğer türü kendi içinde kapsıyorsa aslında cinsin kendisinin de bir tür olduğunu söylemek zorundayız. Diyebiliyor muyuz? Dolayısıyla evrenselden
evrensele göre
daha evrensele yükselebilir. Cins daha yüksek cinse yükselebilir. Yani en son saltık cins diye bir şey varsa o zaman daha ötesi olmayan bir şey. O da kavramı olabilir yani.
Yani sonsuz olarak hep bir cins altında toplama şey prosesi devam edebilir.
Mantıksal olarak devam edebilir. Yani. Ama kötü sonsuz var. Yani evet. O hani aslında son mu? Dolayısıyla onun
hani şey... Temal diyen bir cins üretim. Hani o
evet.
Sürekli bir belli cinsler kategori.
Bölme gibi bir şey. Ha, bölme. Sürekli bölme. Yani,
deden.
Evet şey gibi. Zenon paradoksu gibi. Yani
çıkışsız.
Hep şey bölersin. Hep böyle, sürekli bölebilirsin. Bir evrensel her zaman...
Ama burada öyle bir şey onu bahsettiğini
onu
zannetmiyor.
Söylemiyor yani. Evet onu söylemiyor.
Onu söylemiyor.
Hayır onu söyle.
Gönül en yüksek. cinsel.
Ama
cinsel değil. Değerli olduğunu
söylüyor. Evet. Evet. Aynen öyle.
Bölümüş. Bakın evet. Ama daha yüksek ve en yüksek cinse yükseliyor.
Evet. Yani öyle bölünmüşlük olarak sonsuz, kötü sonsuz olarak belirtmiyorum.
Değer olarak.
Tabii ki
değer
en yüksek var.
En yüksek. Alta doğru da
yani
en
yüksek.
Evrensel tükenliğe.
Belki evrensele yakın demek işte. En yakın.
Yani evrensel kendini yakın. Söylüyor.
Kendini söylüyor. Evet. Kendini söylüyor.
Tamam. Yani en yüksek cinsi kabul etmek zorunda Hegel. Evet. Yoksa kötü sonsuza düşmüş olacak.
Evet.
Herhalde. Burada yanlış yol diyor. Dallara ayrılır ki bunlar da soyutlama kavramın yolundan sapar ve gerçekliği terk eder. Yani şimdi evrensellik ve tikellik bir yandan tekilliğin oluşunun kapıları olarak göründüler. Bizim için gerekli olan şey bu. Yani öteki çıkarsamaları yapabiliriz ya da gerektiği zaman bulabiliriz. Ama şimdi tekilin anlamı bu. Tekil ne yapacak? Zor olan şey o. Tekilden yargıya geçiş. Yani tekil kavramın son belirlenimi olduğuna göre geçiş tekilden yapılacak ve tekilin kendini ortadan kaldırması gerekir. Yani o karışık olan şey o. Tekil kavramın ya da tekilin kendini yargıya belirlemesi. Yargıda da aynı şey var. Yargı kavramın tekilden yargıya geçiş ya da kavramdan yargıya geçiş. Yani bunun çözümlemesi zor bir çözümleme. Hegel burada da epey
yardım oluyor esasında. Başta daha da unuttum.
Tabii ama çok zaman gerektirecek. Yani bunu uzatmamamızın yani uzatabiliriz. Birkaç ay içinde bu tamamen saydamlaşır. Ama tamamen çözülür.
Geri dönüşlerle daha kolay oluyor şimdi.
Ama bir de arkasında tasım var. Yani eğer şunu söyleyeyim, eğer gerçekten yargı konusu bu grup yani 10 kişi, 15 kişi tarafından tam olarak çözümlenecekse bize en az 6 ay gerekir. Tasım için de 12 ay gerekir.
Tasımda bunu açar.
Karar vermek bize düşüyor yani.
Acelemiz mi vardı?
Biraz var.
Ömür uzun değil mi Mine?
Karınca mı sen ya?
Evet.
Salt İdiaya gidemezsek de.
Abi dede olacağız biz artık.
Evet. Vereceğiz. Ara verelim ondan sonra şey yapalım. Çünkü daha giren her konu
çaylardan birer.
Evet. O zaman şey.